Ayrım 24, aynadaki görüntü, Obcenter 2, Tom Clancy, sayfa 276, 67. bölüm, Salı akşamüstü 16.54, St. Petersburg. Peggy ile Hermitage'ın ana giriş bölümü arasındaki mesafe genç kadına sanki Helsinki'deymiş kadar uzak geliyordu. Güneydeki galeriye doğru yürürken böyle düşündü, eğer oraya varabilirse ana merdivenlere ulaşması zor olmayacaktı. Peggy kadının onu takip ettiğini biliyordu. Ayrıca bir yardımcısının da onları gözetlediğinden ve gerekirse kumanda merkezine haber vereceğinden emindi. Büyük bir olasılıkla Orlov'un onayıyla ya da onayı olmadan burada bir kumanda merkezi kurulmuştu. Peggy peşindeki kadının ne yapacağını anlamak için Tintoretto'nun bir tablosunun önünde durdu. Kadın Veronalı bir ressamın tablosunun önünde duruyordu. Peggy'nin takip edildiğini anlamasını ister gibiydi. Peggy belki de kadının onun paniğe kapılmasını beklediğini düşündü. Peggy bir tabloyu rehin almaktan ateş etmeye kadar çeşitli olasılıkları aklından geçirdi. Bu tür uygulamalar kaçmayı zorlaştırabilirdi. TV stüdyosuna gidip General Orlov'a teslim olmayı bile düşündüyse de hemen bu fikrinden vazgeçti. Orlov onun güvencede kalmasını sağlayamayabilirdi. Peggy ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar, çıkışların ona ve George'a kapatılmış olacağını biliyordu. Yapılacak şey oradan kurtuluncaya kadar adamları şaşırtmaktı. Peggy birdenbire arkasına dönüp ana giriş merdivenlerine doğru hızlı hızlı yürümeye başladı. Kadın da aynı şekilde hızlı hızlı peşinden geliyordu. Peggy telaşla köşeyi döndü ve sarı mermer duvarlı merdivenlerin başına geldi. Kalabalık arasından merdivenlerin basamaklarını inmeye başladı. Yarı yola geldiği sırada ayağı kaydı ve düştü. 68. bölüm, Salı gece 23.55, Khabarovsk. Squires treni durdurmayı planlamadan 2 dakika önce Rus subay sigara yetledi. Vurucu ekibin komutanı biz sigara içmeyiz dedi. Yeni ordu bu, sende hiç sigara yok mu? Rus subay söylenenleri anlamadı. Sigariyet diye tekrarladı. Sol göğüs cebini çenesiyle işaret etti. Squires pencereden dışarı baktı. Gece görmesini sağlayan gözlükleri çıkardı. Newmayer, ona yardım edebilecek misin? Er evet efendim diye karşılık verdi. Yaralı çavuş Gray'i köşede bırakan Newmayer Rus'un üzerine eğildi. Subayın ceketinin cebine elini sokup eski bir deri sigara tabakası çıkardı. Üzerinde Stalin'in kabartma resmi bulunan madeni bir çakmak lastik bir bantla tabakaya iliştirilmişti. Newmayer çakmağa bakarken bu dededen kalma olmalı dedi. Daha sonra tabakayı açtı ve elde sarılmış sigaralardan birini aldı. Nikita dilini uzattı. Newmayer de sigarayı dilinin üzerine bıraktı. Nikita sigarayı dudaklarının arasına yerleştirdi ve yakılmasını bekledi. Sigarayı yaktıktan sonra Newmayer tabakayı kapamış, çakmağı da tabakaya iliştirmişti. Nikita sigaranın dumanlarını burun deliklerinden çıkarmaya başladı. Newmayer tabakayı adamın cebine koymak için eğilince Nikita birden öne atıldı ve alnını Newmayer'in başına vurdu. Newmayer inleyerek yere düştü. Rus subay Newmayer'in elinden bıraktığı tabakayı alıp trenin valfına attı. Çakmakla tabaka dişlilere zarar vermiş, trenin hızı artmıştı. Squires lanet olsun diye mırıldandı. Newmayer'in alnı yediği darbenin etkisiyle şişmişti ama canının acısını aldırmadan bir dizini Nikita'nın göğsüne bastırdı. Squires Rus'un yerinde kendileri olsa aynı şeyleri yapacaklarını düşündü. Lokomotifin havaya uçmasına 2 dakika kalmıştı. Squires tekrar pencereden baktı. O güne kadar gördüğü helikopterlerin hiçbirine benzemeyen garip bir helikopter onlara yaklaşıyordu. Kar yağışı durmuştu, görüntü mükemmeldi. Pilotun treni durdurmanın mümkün olmadığını anlaması belki de uzun sürmeyecekti. Şimdi sorun onların helikoptere zamanında ulaşıp ulaşamayacaklarıydı. Squires Gray'in yukarıya çıkmasına yardım et dedi Newmayer'e. Buradan gidiyoruz. Evet efendim. Newmayer Rus'un yanından ayrılıp Gray'e gitti. Adamı omzuna aldı. Ayağa kalkarken yaralı asker de ona yardım etmeye çalıştı. Squires o arada Nikita'nın kollarını göğsüne kavuşturup bağlamıştı. Newmayer'e git dedi. Ben başımın çaresine bakarım. Newmayer istemeye istemeye kapıyı tekmeleyip açtı, pencerenin kenarına geldi ve Gray'i vagonun tepesine çıkarmak için zorlu bir çabaya girişti. Squires Nikita'yı saçlarından yakalayıp çekti. Onu trene bağlayan kayışı çözdü, bileklerini bununla bağladı ve kapıya doğru götürdü. 69. Bölüm Salı, akşamüstü 16.56, St. Petersburg. Valya merdivenlerde İngiliz casusun yüzünde beliren ifadeyi görünce onu vurmaya niyetlendiğini düşündü ve kendini yere atmaya hazırlandı. Ama casusun düştüğünü görünce hemen yanına koştu. Peggy 15-20 basamak aşağı düşerken müzedekiler dehşet içinde kaldılar. Merdivenlerin sonunda Peggy bir omzunun üzerine yığıldı kaldı. Yattığı yerde inil diyordu. Ziyaretçiler başına üşüştüler. Biri muhafızları yardıma çağırdı, iki kişi yere diz çöktü. Biri ceketini çıkarıp Peggy'nin başının altına koydu. ''Valya, ona dokunmayın, kaçılın!'' diye bağırdı. Merdivenlerin sonuna gelince silahını çıkardı. ''Bu kadın aranan bir suçlu!'' diye bağırdı. ''Bu işi bize bırakın!'' Ruslar hemen geri çekildiler. Yabancılar da silahı görünce aynı şekilde geri çekildiler. Valya Peggy'nin karşısına geçti. Hala orada duranlara ''Size gidin dedim!'' diye bağırdı. Herkes dağılınca Valya tekrar Peggy'ye baktı. İngiliz'in gözleri kapalıydı, sağ kolu göğsünün altındaydı, sol kolu yana sarkmıştı. Kadının yarası Valya'nın umurunda değildi. Silahını Peggy'nin çenesine dayadı ve gövdesini itip sırt üstü yatmasını sağladı. ''Bu kötü bir düşmeydi, beni anlıyor musun?'' Peggy kendini zorlayarak başını salladı. ''Siz İngilizler sonbahar yaprakları gibi dökülüyorsunuz. Önce çizgi roman yayıncısının ve ekibinin işini bitirdim. Şimdi sıra sana geldi. Bir hastaneye kaldırılmanı sağlayacağım ama konuştuktan sonra...'' Peggy'nin dudakları kıpırdadı. Önce... Valya yüzünde hınzır bir gülümsemeyle hayır dedi. ''Önce operasyonunuz hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum. Örneğin Helsinki'deki adamın adı neydi?'' Peggy öyle hızlı hareket etti ki Valya ona engel olamadı. Çenesinin altında duran sıkılı yumruğunu kadına savurdu. Avucunun içinde bir bıçak vardı. Aynı zamanda dirseğiyle Valya'nın kolunu yere doğru indirmeye çalıştı. Silahı ateşlerse diye önlem almak istemişti. Silah ateşlenmedi. Rus kadın silahı bıraktı ve iki eliyle birden Peggy'nin bıçağı tutan eline sarıldı. ''Peki önce merdivenlerden düşmemin bir kaza olmadığını bilmeni istiyorum.'' dedi ve bıçağı kadına sapladı. Valya iki büklüm oldu. ''Öldürdüğün o ajan benim sonbahar yaprağımdı. Bu da onun anısına.'' Merdivenlerin başından bir erkek sesi Rusça ''Kıpırdama!'' diye bağırdı. Peggy Spetsnaz albayı üniforması giymiş uzun boylu zayıf adama baktı. Adamın elinde susturucu takılmış P6 tipi bir silah vardı. Onun arkasında da Volkon'un saldırmış olduğu adam duruyordu. Peggy arkadaşının altından çekiliyorum diye bağırdı ve Valya'yı tuttuğu gibi ileriye savurdu. Albay merdivenlerden aşağı iniyordu. Peggy'ye ''Eller yukarı!'' dedi. Peggy'nin kurbanına üzülmüşse bile sesinde bunu belirten bir ifade yoktu. ''Bu oyunu bilirim.'' Adamla tam karşı karşıya geldikleri zaman Peggy silahını çekti. Albay Roski'ye ateş etmeye başladığında yakınlarında hiç turist yoktu. Roski de silahı ateşledi. Peggy olduğu yerde kalmadı. Silahını ateşlemez sola atıldı. Yerde yuvarlanmaya başladı. Birkaç saniye sonra silah sesleri kesildi. Albay Roski'nin üniformasının ön kısmı kan içinde kalmıştı. Subayın yüzündeki ifade değişmedi. Onun gibiler ses çıkarmadan acı çekmeye alışkındılar. Ancak bir saniye sonra adamın silahı tutan eli titremeye başladı. Silah yere düştü. Arkasından Roski yere yuvarlandı. Peggy silahını Pogodin'e doğrulttu. Onun Volko'yu öldürdüğünü görmüştü ve bu adam da ölmeyi hak etmişti. Ama Pogodin, Peggy'nin yüzündeki ifadeden onun ne düşündüğünü anlamış ya da tahmin etmiş olacaktı ki birden geri dönüp merdivenlerden yukarı koşmaya başladı. Peggy bir süre telaşla ayak seslerini dinledi. Volko'nun katilini öldürmek isterdi ama onun peşinden gitmeye zamanı yoktu. Silahını beline sokup merdivenlerden aşağı inerken Rusça ''İmdat, katil yukarıda!'' diye bağırmaya başladı. ''O adam bir deli!'' Muhafızlar telaşla Peggy'nin yanından geçip giderlerken o da ana giriş kapısına doğru yürüdü ve grevcilerin arasına karıştı. Adamlar müzenin giriş kapısında toplanmışlardı. Ölen kişinin onlardan biri olmaması ya da aralarına katılmış bir köstebek olması için dua ediyorlardı. 70. Bölüm Salı sabah 8.57 Washington DC. Honda korku içinde trenin tepesine tırmanıyorlar dedi. Tren bir torpido gibi hızla yol alıyor. Roger trenden atlayamazlar mı diye sordu. Hayır efendim, tren şu anda köprünün üzerinden geçiyor. Gray'i görebiliyorum, lanet olsun. Bağışlayın efendim, Newmeyer onu trenin tepesine çıkardı. Çavuş hareket ediyor ama galiba yaralı. Yarası ne durumda? Bunu bilemem efendim, yere yatırıldı. Biz de çok alçaktayız. Şimdi birini daha görüyorum, bir Rus askerine benziyor. Onun yaralı olduğu kesin, bacağında çok kan var. Rus ne yapıyor? Pek bir şey yapmıyor. Yarbay Squires onu saçlarından tutmuş Newmeyer'e teslim ediyor. Newmeyer ellerini Rus'un kollarının altına götürmeye çalışıyor. Galiba adam direniyor. Ayrılmayın efendim. Helikopterde konuşmalar oldu. Erhon'da birkaç saniye sustu. Rogers konuşulanları anlayamadı. Daha sonra telsizin yakınında olan Sondra'nın öyleyse giyeceklerimizi ya da silahlarımızı atarız dediğini duydu. Ağırlığı böylece azaltırız. Besbelli Squires Rus askerini de helikoptere almak istiyordu. Pilot da ağırlık sorunu yüzünden haklı olarak endişelenmişti. Rogers gömleğinin terden sırılsıklam olduğunu hissetti. Honda tekrar konuştu. Pilot helikoptere 100 kilo fazla ağırlığın yüklenmesinden kaygı duyuyor. Bir de onları buraya almamızın ne kadar süreceği onu düşündürüyor. Rogers, bak Er dedi, bu pilotun sorumluluğu. O aynı zamanda kendi mürettebatını da düşünmek zorunda, anlıyor musun? Evet efendim. Rogers hiç bu kadar sert konuşmamıştı. Hood onu rahatlatmak için kolunu sıktı. Honda Rus'un gövdesi treninden çıkarıldı ama ölü gibi ağıra benziyor. Ama ölmemiş değil mi? Hayır efendim, adamın elleri ve başı hareket ediyor. Hatta tekrar bir sessizlik oldu. Rogers ile Hood bakıştılar. Yarım kalan tatil kimin kimden sorumlu olduğu gibi konular unutulmuştu. Bu bekleyişi birlikte yaşıyorlardı. Honda şimdi yarbayı görüyorum dedi. Pencereden dışarı uzanmış. Bir eliyle Rus'un üniformasını tutuyor, bir eliyle de parmaklarını boğazına götürerek işaret veriyor. Frenler çalışmıyor mu? İşaret bu anlama mı geliyor? Sanırım onu demek istiyor. Bir saniye durun efendim. Trenin üzerinden geçiyoruz. Ve sanırım... Evet efendim. Ne var Er? İş o Honda giderek artan bir heyecanla... Efendim, pilot bize merdiveni indirmemizi söyledi. Çocukları içeri almak için 80 saniyemiz var. Rogers sonunda soluk alabildi. Her soluğunu alırken bilgisayardaki saatin saniyelerinin geçişini izledi. 71. Bölüm Salı Gece 23.57 Khabarovsk. Moskito trenin üzerine dalmıştı. Squires gözleriyle helikopteri izledi. Merdiven hemen aşağı sarkıtılmıştı. Sondra birkaç basamak inip bir kolunu açarak yardıma hazır bekledi. Haydi gel diye bağırdı. Squires lokomotifin gürültüsü arasında Newmeyer diye seslendi. Efendim, Rus'u bırak, Gray'i buradan götürsen de git. Newmeyer hiç duraksamadan verilen emri yerine getirdi. Kriz durumlarında duygularıyla ya da içgüdüleriyle hareket etmemeyi öğrenmişti. Newmeyer Nikita'yı bıraktıktan sonra omzunu Gray'in altına kaydırdı. O ayakta dururken helikopter de tam tepelerine gelmişti. Newmeyer merdivenin ikinci basamağına ayağını koydu, sonra tırmanmaya başladı. Sondra ile Er Papshaw uzanıp Gray'i içeri aldılar. Sondra elini Newmeyer'ı uzatırken gözleri Yarbay Squires'daydı. Pilot yardımcısı Yovina 30 saniyemiz kaldı diye bağırdı. Efendim, yarım dakikamız var diye yineledi Sondra. Yovina 25 saniye diye bağırdı. Squires elini Rus'un başından çekti, onu omzuna aldı ve yürümeye çalıştı. Nikita trene geri dönmek için çabalıyordu. 20. Squires lanet olsun dedi. 15. Sondra'nın yüzünde ve sesinde endişe ifadesi vardı. Yarbayım, 15 saniye kaldı. Moskito biraz daha alçaldı. Merdiven tam Squires'ın önüne gelmişti. Squires biraz daha alçalmalarını işaret etti. 10 saniye. Nikita kendini kurtarmaya çalışıyordu. Squires silahını ateşleyip onu kolundan vurdu. Sonra merdivene doğru itti. Sondra ile Newmeyer Nikita'yı yukarı almayı başardılar. Sonra Sondra elini yarbaya uzattı. O sırada birinci kargo vagonu infilak etti. Ardından diğer patlamalar izledi. Sondra yarbayım diye bağırdı. Sarsıntının etkisiyle Squires vagona düştü. Pilot da patlamalardan uzaklaşmak için helikopteri havalandırmıştı. ''Kaptan, hemen gitmeyelim.'' Newmeyer Sondra'ya bağırdı. ''İçeri gir. O hala trende, geri dönmemiz gerek.'' Şiddetli patlamalar devam ediyordu. Sonunda trenin kazanı da patladı. Tren şimdi bir alev topuna dönüşmüştü. Güçlü kollar onu yukarı çekerken Sondra hala ''Hayır'' diye bağırıyordu. Yovino seslendi. ''Merdiveni geri çekmek zorundayız.'' Newmeyer Sondra'ya baktı. Lütfen artık içeri gir. Sonra Newmeyer ile Papşov'un yardımıyla içeri girdi. Papşov Gray'e yardım etmek için ilk yardım çantasını açtı. Sonra Rus'un yanına gitti. Nikita'nın iniltilerinin dışında helikopterde korkunç bir sessizlik vardı. Sonunda Sondra yarbay oradaydı dedi. Bana sadece birkaç saniye yeterliydi. Newmeyer pilot sana zaman tanıyacaktı ama patlamalar her şeyi değiştirdi dedi. Hayır, ben onu kaçırdım. Bu doğru değil. Senin yapabileceğin hiçbir şey yoktu. İçimdeki sesi dinleyebilirdim. Yarbay'ın kurtarmaya çalıştığı o alçağı gebertebilirdim. Ağırlık sorununu da çözümlemiştik. Sonra acı bir sesle mırıldandı. Bana kalsaydı daha da çok ağırlık atabilirdik. Ah tanrım, neden? Genç kadının yanında duran Newmeyer gözyaşlarını ceketinin koluna sildi. Papşov zoraki de olsa Nikita'nın kolundaki ve bacağındaki yaraları sarmaya çalıştı. 72. Bölüm Salı Sabah 9:10 Washington DC İşi Honda'nın sesi boğuktu ve ağır ağır konuşuyordu. Her sözü Rogers'ın yüreğini dağladı. Newmeyer ile Çavuş Gray bir Rus subayı ile birlikte trenden kurtarıldılar. Biz Yarbay Squires'ı alamadık. O trende kaldı. Honda sustu. Rogers onun yutkunduğunu duymuştu. Yarbay infilak eden trende kaldı. Görevimiz tamamlandı. Rogers hiç konuşamadı. Boğazı, ağzı ve dili tutulmuş kalmıştı. Savaşta hayatların çok çabuk yok olmasına alışkındı. Ama az önce duydukları kas katı kesilmesine neden olmuştu. Hood, Çavuş Gray nasıl diye sordu. Omzumda bir kurşun var efendim. Ya Rus ne durumda? Kalçasına kurşun girmiş, bir kolu da yaralı. Yakıt sorunu yüzünden onu aşağı indiremiyoruz. Bizimle birlikte Hokkaido'ya gelmek zorunda. Hood anlaşıldı dedi. Biz bu sorunu Rus elçiliğinin yardımıyla çözümleriz. Rogers ıslak gözlerle eğer ekiptekilere söyle. Onlara gerçekleştirilmesi olanaksız bir görev verdim. Ve onlar bunu başardılar dedi. Lütfen bunları onlara ilet. Emredersiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. Ben onlara söylerim. Tamam, konuşmayı kesiyorum. Hood alıcıyı kapadı ve Rogers'a baktı. Yapabileceğim bir şey var mı Mike? Bir saniye sonra general beni alıp onlara Charlie'yi geri verebilir misin dedi. Hood karşılık vermedi. Sadece Rogers'ın bileğini tuttu. General bunu hissetmemişti. Onun bir ailesi vardı dedi. Benim neyim var? Hood yumuşak ama kararlı bir sesle bir sorumluluğum var diye yanıtladı. O aileye neler olduğunu anlatabilmek ve ayakta kalmalarını sağlayabilmek için güçlü olmak zorundasın. Rogers Hood'a döndü. Evet, sen haklısın. Hood, ben Liz'i arayacağım dedi. O yardım edebilir. Geri döndükleri zaman vurucu ekip üyeleriyle de ilgilenmesi gerekecek. Vurucu ekip, bununla da ilgilenmek zorundayım. Yarın onlara bir görev verilirse biri önderlik etmeye hazır olmalı. Hood işi başlatmak için binbaşı shooter'ı ara dedi. Rogers başını sallayıp ayağa kalktı. Hayır efendim, bu benim görevim. Bugün öğleden sonra önerilen isimler konusunda seninle görüş alışverişinde bulunuruz. Çok iyi olur. Bob Herbert tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi. Sevinç içinde gülümsüyordu. Demin Pentagon'dan bir haber aldım. Rus uçağı hedef bölgesine giderken uçağı dinlemişler. Pilotlar trenden indirilmiş, Rusları görmüşler. Trenin enkazını görmüşler ve trendeki yükle ilgilenmemişler. Herbert ellerini çırptı. Bunu nasıl buldunuz? Rogers ona baktı. Bakışları birleşince Herbert'ın gülümsemesi yüzünde dondu kaldı. General Charlie'yi kaybettik dedi. Aman aman diye mırıldandı Herbert. Charlie olamaz. Hood Bob dedi. Bu işi Ruslarla çözümlememiz için bize yardım etmek zorundasın. Subaylarından biri kurtarma ekibinin yanında. Onun gizlice geri gönderilmesini tercih ederiz. Herbert Paul, sen aklını mı kaçırdın diye bağırdı. Bu saçmalığı sindirmem için bana biraz zaman tanısana. Rogers karardı bir sesle. Hayır dedi. Paul çok haklı. İş henüz bitmedi. Lowell Kongre'de olanları anlatmak zorunda. Marta Ruslara tüm sevimliliğiyle yaklaşacak. Başkana bilgi verilmesi gerekiyor. Ve basın bunu öğrenirse, ki öğreneceğinden kuşkum yok, en de onlarla ilgilenmek zorunda. Daha sonra yas tutarız. Şu anda hepimizin yapacak işi var. Herbert Rogers'a sonra da Hood'a baktı. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ya doğru dedi, sandalyesini çevirdi. Hükümetin çarklarının yağ yerine kanla dönmesi gerek. Benim de vücudumun yarısı havaya uçtuğunda kimse ilgilenmedi. Charlie neden farklı olsun? Rogers Herbert'ın arkasından seslendi. Çünkü ancak o zaman Charlie boşuna ölmediğini anlayacak. Sana söz veriyorum, Charlie Squires'a saygı duyacağız. Herbert öne doğru eğildi. Evet biliyorum. Yalnız biliyorsunuz bu insana çok acı veriyor. Rogers sonunda gözlerinden yaşlar boşanırken biliyorum dedi. Bunu elbette çok iyi biliyorum.
24. ayrımın sonu. Sayfa 288.